Yayla meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Sana her merhaba deyişinde böyle bir içim pırpır ediyor.
Yalan.
Vallahi.
Ne tatlı.
Ya, gerçekten evet. Zeynep sana da merhaba diye. Evet. Seni böyle üniversitede gördüğümde falan da sana doğru koşturarak geliyordum. Hatırlıyorum yani.
Ben de hatırlıyorum. Her yerde koşup hep geç kaldığın için. Muhakkak bir koşma halin oluyordu.
Koşturma halin değil evet. mi?
Ama her zaman. Ama bir coşku ve sevinç ve heves yani o buluşma, kavuşma heyecanı.
Oluyor değil mi?
Oluyor evet.
Zeynep bugün pişmanlığı konuşacağız. Pişmanlık ne kadar faydalı, bizi ne kadar yıpratıyor, ne kadar zararlı, geçmişe dönük pişmanlıklar, geleceğe dönük kararları nasıl etkiliyor? Bunun öğretici bir tarafı var mı? Ya da öğretici olması için nasıl bir yol izlememiz lazım? Pişmanlığa dair nasıl bir giriş yapmak istersin?
Evet. Pişmanlık tabii bir öğretmen olabilir. Pişman olduğumuz şeylere göre hayat şekillenebilir ama bazen gerçekten bence ilişkisel pişmanlıklarımız varsa o biraz zorlayıcı oluyor. Bir de bazı insanlar için kaçırılan fırsatlar için zorlayıcı oluyor. Ama bunun üzerine ben de düşündüm. Benim pişman olduğum neler var diye. Bir yaptıklarımız için bir de yapmadıklarımız için herhalde pişman oluyoruz. Bu 80 yıllık Harvard araştırmasında mutluluk çalışmasında da insanların pişman oldukları temel şeyin yapamadıkları şeyler olduğunu ortaya koymuş. Ama biraz hep bağlamda da bakmak, o koşullar içerisinde de bakmak. Ama sanıyorum kalp kırdıysak, ilişkiler koptuysa, iyi yönetemediysek, günün sonunda yalnız kaldıysak o pişmanlıklar biraz zorlayıcı olabilir.
Evet. Doğru. İnsanlarla çalışırken de hep şeyi görüyorum yani. Yaptıklarımızdan ziyade en büyük pişmanlık yapmadıklarımızda hissediliyor. Bir de toplumlar arası farklılıklar da var. Batı toplumlarında daha çok bireysel kararlarla ilgili pişmanlıklar yaşanıyor çalışmalarda. Ama Doğu toplumlarında daha çok böyle topluluk anlayışıyla yaşayan toplumlarda diğerlerine yönelik, diğerlerine hissettirilen olumsuz duygularla ilgili pişmanlık yaşanıyor. Diğerlerini üzme, diğerlerinin beklentisini karşılayamama gibi.
Evet, bizim kültürel olarak böyle toplulukçu bir kültür olmamız bireysel fırsatları kaçırmamız anlamına gelmiş olabilir süreçte. Yani bireysel fırsatlar yani bir arada olmak için, aile bütünlüğü için, birliktelik için, uyum için reddedilen ya da vazgeçilen kararlar. Şimdi bence kültür yapımız da biraz farklılaşıyor. Hani 40'lara falan gelindiğinde yani örneğin bir iş fırsatı. Ya ona evet deseydim belki hayatım başka olurdu gibi. Uyuma yöneliyiz ama kaçan bireysel fırsatları da artık daha görmeye ve fark etmeye de başladık.
Senin öyle bir Amerika durumun vardı değil mi? Bir
İngiltere vardı.
İngiltere mi vardı?
Milli eğitim bursu veriyordu. Yüksek lisans bursu veriyordu. İngiltere'ydi galiba yurt dışı. Avrupa'ydı, Amerika değildi de. O fırsat da benim için kaçtı. Uzun yıllar ya oraya gitsem başka türlü olur muydu hissettim ama şimdi bu yaştan, bu çerçeveden o 20'li yaşlara baktığımda ya o koşullar için verilebilen doğru bir kararmış. Yani aileden ayrılamıyordum. Ekonomik bakım ihtiyacı vardı ailenin. Duygusal olarak da aslında ihtiyaçları da vardı. Orada biraz kendini feda eden, ya gidemem şimdi bana ihtiyaçları var. Ama belirleyici olan şey ekonomiydi. Benim de kendi geçmişimde pişmanlık mı? Ya pişmanlık, keşke öyle olsaydı dediğim şey hep ekonomik temelli.
Yani pişmanlıkla çaresizliği
de evet, karıştırmamak lazım.
Karıştırmamak gerekiyor
tabii yani.
Değil mi?
Evet, yani. Evet. İmkan olsa yapardık. Ama hani lise yılları, üniversite yılları çok ekonomik olarak sınırda, yoksul demeyeceğim ama sınırda ancak öğrenciliği sürdürebilecek öğrenci devlet burslarıyla geçindiğim yıllar olduğu için hani o yıllara yönelik şeyler daha farklı bir üniversite hayatı olsaydı ama hani o koşullarda olabilecek en iyi şey oldu. Senin var mı?
Düşündüm ben bölümü yaparken pişmanlıkla ilgili hiç bulamadım. Belki bu benim ama içgörüsüzlüğümden de kaynaklanıyor olabilir. Yani hani durumları şey diyebilmek de bir erdem ya. Ya şunu şöyle yapmak daha doğru olurdu diyebilmek de aslında bir kişisel olgunluk ve erdem gerektiriyor. Ben de Bu pek olmadığı için herhalde görmedim. Çünkü şöyle bakıyorum, öyle mi olurdu? Ya yani her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yani olan da var, olmayan da var. Hep çabaladım ya. Ne yapalım daha? Ölek mi diye ben o kendi iç sorgulamalarımı bitirdim. Ama görmüyor da olabilirim. Belki de benim deneyim biriktiremeyen bir tarafım da var. Bunu da ayırt etmek lazım. Yani hani hatalarından pek çok durumda ders çıkarmayan bir tarafım da var. Belki de bu yüzden görmüyorum ama. Belki sen benim geçmişime baksan ya, pişmanlık duyacağın çok şey olabilir.
Yok, şimdi ben onları sıralamayayım da.
Sıralamayayım deyince, yani 74 tane evet. Bir şey var da biliyorum ve de söyleyebilirim ama yapmayacağım bunu der gibi oldu.
Ha, yok yani, hani şey olsa bulunabilirdi belki ama yok, öyle aklıma gelen bir şey yok yani. Yok. Evet, ama şeyde de yani tabii biraz pişmanlıkta kendimizi sorumlu hissetme falan mı oluyor yani, sorumlu biraz yükü alma, o yüzden pişman olma. Mesela ben arkadaşlık ilişkileriyle ilişkili, ya böyle yapmasaydım iyi dediğim birkaç şey vardı 40'a kadar. 40'tan sonra onlar artık şey oldu, geçmişe 40'tan sonra bakınca hani o zaman öyleydi, durum böyleydi, bağlam böyleydi gibi bir kabul içerisine giriyorsun.
Şeyi de ayırt etmek lazım. Eğer kırılgan çocuk tarafımız güçlüyse, bizim duygularımıza yeterince hassasiyet gösterilmediyse, verdiğimiz kararları sorgulamayı, verdiğimiz kararlardan pişman olmayı, verdiğimiz kararlardan dolayı suçlu hissetmeyi daha yoğun yaşıyoruz. Çünkü büyüdüğümüz ortamda bize dönük bir parmak varsa, abarttığımızı söylüyorsa, yanlış yaptığımızı söylüyorsa, eleştirel bir iç sesimiz varsa, bizi hırpalıyorsa, o zaman bu pişmanlıkları yaşama eğilimimiz çok daha yoğun oluyor. Ama bir insanın geçmişine bakıp akıllıca kararlar vermediğini görüp oradan ders çıkarıp deneyim biriktirmesiyle sağlıksız baş etme modlarının, sağlıksız modların, uyum bozan şemaların bize yaşattığı pişmanlık arasındaki farkı görmek gerekiyor. Akıl parası diye bir şey var. Geçmişte bir şey oldu, bundan zarar gördüm. Doğru. Akıl parasını verdim ben artık. Tamam, bedelini ödedim. Hatta bazen insanlar şey diyorlar, bütün bunları unutmak istiyorum. Ya niye unutuyorsun? Bedelini ödedin, maliyetini yaşadın. E şimdi oradan ders çıkartacaksın. Bunlar seni olgunlaştırdı. Bugünkü hayatına olumlu yansıyacak. Onları unutma. Onlardan pişmanlık duyma. Onlar tamam, artık cebinde zaten maliyeti ödendi. Böyle şey, geri ödemesi bitmiş, kredi gibi yani. Evet. Artık bununla bir mal sahibi ol. Bir edinimin olsun bununla ilgili olarak. O yüzden burada konuşurken hep şeye de bakın. Eleştirel bir iç sesim var mı? Ben biraz kırılgan olarak yoğun yaşıyor muyum bunları? Belki de pişmanlık duyacak bir şey yok ama ben bunları yoğun yaşayıp hemen kusurlu olma eğilimine girdiğim için de bunları yaşıyor olabilirim.
Evet. Yani pişmanlıklarımızı hayatımızın merkezine yerleştirip hayat kurgumuzu, hayatımızı öyle mi anlamlandıracağız? Yoksa daha anlamlı bir çerçeve içerisinde onlar da oldu ve o olanlar, yaşadıklarım bugün ben olmamı sağladı diye bir öğretmen gibi mi de bakacağız? Dediğin gibi kusurluluğa dair şemamız güçlüyse ya da suçlu hissetmeye dair, her şeye yönelik bir pişmanlık. Dolayısıyla da hayatımız pişmanlıklarla dolu. Başka da bir şey yokmuş gibi zorlayıcı bir anlam içerisine oturmuş olur. O merkeze alıp almamak pişmanlıkları. Yoksa ben de çok neden pişmanım diye düşünürken çok ben de bulamadım. Çünkü hepsinden öğrendiğimiz şeyler oldu. Biraz da bunu yapmanın yolu da bağlam içinde bakmak. Yani çok içeriden bakarsak, sadece bizim yapıp yapmadığımız diye bakarsak pek çok şeyden pişman olabiliriz ama dışarıdan bakıp o 30 yaşındaki Ayşe, o yaşındaki Ali hangi bağlamdaydı, ondan ne bekleniyordu, nasıl bir rol içindeydi, kişisel özellikleri nelerdi, yapmasına ya da yapmamasına neden olan faktörler nelerdi diye bakınca, o bir bağlama oturtulduğunda onu kabul etmek ve takılmadan devam etmek daha mümkün oluyor. Ama ben yapamadım diye sadece içeriden bakıldığında onun altı fazlaca çizilmiş oluyor. Bunu da yapamadım, bunu da yapamadım. Ya bunu zaten yapamadım gibi.
Şeyin arasındaki denge farkı ne Zeynep? Sağlıklı bir insanın yanlıştan, hatadan, kusurdan ders çıkarmasıyla, kırılgan bir çocuk modunda ya da sağlıksız bir şekilde onun altında ezilerek, senin söylediğin gibi kendini suçlama arasındaki fark ne?
Evet, orada aslında yani sağlıksız bir öz eleştirinin, güçlü bir eleştirel sesin varlığı bizi o döngü içerisinde kalmamıza, sorumlu hissetmemize, ben yapamadım dememize, o eleştirel ses kıyaslar ve onlar yaptı, sen yapamadın. Bak aynı koşullardasın. O yapmış. Hayatı nereye evrilmiş? Sen yapmadın. Neredesin gibi böyle sürekli bir kıyasın olduğu bir iç ses. Bizi onu bir öğretmen, bir deneyim ya da o yaşam koşullarında verilebilecek en doğru kararı verdim. Demekten biraz alıkoyuyor.
Alıkoyuyor
Evet.
değil mi? Oscar Wilde'a atfedilen bir hikayede şeydi diyormuş yani. Hayatta en çok kendim olamamaktan pişman oldum. Eğer geriye dönebilseydim daha çok kendim olmak gibi bir amacım olurdu diye. Kendim olmak ne demek acaba?
Evet. Yani programın başında da konuştuğumuz gibi mesela o ilişkilerle ilgili pişmanlık, bir de kendinle ilgili pişmanlık. Bunlar zorlayıcı. Bence de bunların olmamasına özen dikkat göstermek lazım. Kendi olmak ne demek dedin? Ya, kendini tanımak yani zaten aslında nasıl biriyim diye diğerleri için yaşamamak. Ona ihtiyacıyla hayatı şekillendirmemek. Bizde pişmanlıklar böyle toplulukçu kültürlerde ayıp olur. Yanlış olur, doğru değil diye hep kendimizden vazgeçmeye de götüren kültürel değerler de var. O değerlere kapılıp gidip kendi varlığımızı farkında bile olamamak.
Pişman olmasak nasıl bir şey olur diye de düşünüyorum. O zaman da ortaya hastalıklı bir durum çıkabilir yani. Hani pişman olmamak, vicdan azabı duymamak, suçluluk duymamak aslında kimi klinik tabloların belirgin karakteristiklerinden biri. Biri bir şeyden pişman olmuyorsa, suçluluk duymuyorsa, vicdan azabı duymuyorsa o zaman ortaya tehlikeli bir durum da çıkabiliyor. Aslında pişman olma potansiyelimiz, suçluluk duyma, vicdan azabı duyma, utanç duyma potansiyelimiz bizi insan yapan en temel karakteristik özelliklerimiz. Bunlar olmasa diğerine kötülük yapmakta, incitmekte, kalbini kırmakta, bizim olmayanı almakta, diğerine zarar vermekte bir beis görmeyiz. Bunlar aslında insanı insan yapan zihinsel faktörler.
Aslında her duygunun sağlıklı formu var, değil mi? Sağlıksız form. Sağlıklı pişmanlık iyidir, öğretmendir, öğretir. Bundan sonra bize ne yapmamamız gerektiğini, hayatımıza neyi alıp almamamızın uygun olduğunu bize gösterir. Ama sağlıksız pişmanlık, ya bunu duymama ya da yoğun olarak o duygu içerisinde kaybolma, geçmişe dair bu pişmanlık geleceği de ipotek altına alır. Çok pişman olarak, pişmanım ve kendimi suçlayarak hayatımı değerlendirirsem önümde kalan ömrümü de benzer biçimde geçirme olasılığım olur. Senin bundan sonra pişman olmaman için bir 5 yıl sonrasından bugüne baksan neyi hayatına alman, almaman, neyi farklı yapman?
Bundan sonra pişman olmamak için mi?
Evet.
Önce şu söylediklerine bir ekleme yapayım. Aslında bu anlattığın şey ilaçlar için anlatılabilir. Yani her ilaç bir zehirdir denir ya.
Evet.
Dozunda kullanırsan tedavi eder. Dozunda almazsan seni hasta eder.
Evet.
Duygular için de aynı şey
Aynı şey,
geçerli.
evet.
Şimdi de hayatta benim en büyük hassasiyetim pişmanlık duymamak için sevdiklerimle yeterince vakit geçirmemek olur. Çocuklarımla ilgili olarak bu hassasiyeti hep taşıdım. Yani kızlarım doğduğu günden beri aklıma nakşettiğim en temel düstur buydu. Pişman olma, yeterince zaman geçirmedim diye hayıflanma. Hep bunu düşünerek. O yüzden şimdi çocuklar ne zaman bir şey, baba şunu yapalım mı dese, ne zaman yorgun hissetsem bunu aklıma getiriyorum. Diyorum ki tamam hadi gidelim. Her gittiğimde de iyi ki yapmışım diyorum
Evet.
yani. Mesela bir oyun daveti oluyor. Bir tarafım diyor ki oturayım. Bir tarafım diyor ki bak süre kısıtlı. Gidiyorlar, gidecekler. Ve bir gün bu ilişki bitecek. Sen bir gün olmayacaksın. Bu fırsatı kaçırma. Pişman olmamak için yaptığım şeyler benim hayatımı şekillendiriyor. Bundan sonra da herhalde daha çok dikkat edeceğim şey sevdiklerimle daha çok zaman geçirmek. 40 ile 50 arasını çok çalışarak geçirdim. Çok çalıştım gerçekten. Severek de çalıştım. Yani bu bana külfet gibi gelmedi. Ama imkanım olsaydı, daha varlıklı bir ailenin çocuğu olsaydım şeyi isterdim. Daha az çalışarak çocuklarımla daha çok zaman geçirmeyi, okula onları bırakmayı, onları okuldan almayı, yürüyüşler yapmayı çocuklarımla birlikte, köpeğimle gezmeyi, ne bileyim ağaçlara bakmayı isterdim. Ama bu biraz da imkanlar
İmkanlı
ölçüsünde.
oluyor
Yani hem
tabii.
iyi bir hayatım olsun, hem medarı, maişet motorunu yürütelim dersen bu her zaman mümkün olmuyor. Bundan sonra da dikkat edeceğim şey sevdiklerimle daha çok zaman geçirmek. Çok şükür abimler geldi, ablamlar geldi, annem artık burada. 50'mden sonra onlarla sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı, yeğenlerimin yuva kurmalarını, bir hayat kurmalarını izlemeyi, yeğenimin çocuğu oldu, onun büyümesini izlemeyi, kendi kızlarımın hayat hikayelerinde, kritik anlarda yanlarında olmayı çok isterim. Bunu yapamazsam bundan pişman olurum. İki, en büyük pişmanlıklarımdan ikincisi de az okumak olur. Yani eğer hayatla vedalaşacak bir imkanım olursa, öyle bir veda olacak olursa, hep şey düşünüyorum. Ulan şu Yaşar Kemal'in de hakkını vermedik der miyim diye düşünüyorum. İkinci pişmanlığım da o olur. Üç, seninle ilgili pişmanlıklarım olur. Niye evlendim diye. Başka türlüsü olmaz mıydı? Öyle gibi geldi. Onu da şu engelledi. Artık olmaz gerçi. Olurdu seninle ilgili pişmanlıklarım. Senin atlattığın o hastalık sonrası bence bizim ilişkimiz başka bir yere döndü. Daha derin bir hal aldı. Çocuklarla ilgili hissettiğim yoğunluğu artık senin içinde hissediyorum. Yani hani Zeynep'le ilişkinin hakkını vermek. Yani arkadaşımla ilişkinin hakkını. Evet. Onu incitmemek, üzmemek ve ona onunla daha çok zaman geçirmek.
Evet. Aynı şeyler benim de. O yüzden o kadar iyi anlaşıyoruz demek ki. Böyle
program yapamayız ama.
Ama vallahi öyle.
Gerçekten. Sınıfta da öyle ders yazıp yani
benden çocuklar. Benden önce söyledin sen.
Sınıfta da öyle çocuklar vardır. Arkadaşıma katılıyorum hocam.
Ama gerçekten öyle yani. O yüzden zaten arkadaşlığımız da bu kadar güçlü.
Ama şekerim, programa içerik
tamam, yani. İzin verdi, başlıyor. Yani bir giriş yapmıştım, devamını getireceğim. Hem anne olmak, eş olmak, arkadaş olmak, hem de çerçeve biraz daha geniş. Yani teyze olmak, hala olmak, yenge olmak falan. Bunlarla ilgili de ben ya çocuklarla eksik bir şey kalmasın, onların hayatlarının içinde olma gayretim var. Onlarla vakit geçirerek, onlarla özel anlar paylaşarak, özellikle arayıp sorarak, sohbet ederek, bir diğerinin hayatında istediğim kadar yer alamamışsam o beni çok üzer. Buna pişman olmamak için uğraşıyorum. Gerçekten okumak. Çünkü en çok dinginleştiren şeylerden bir tanesi, zihnimi de yatıştıran şeylerden bir tanesi. Yapmak istediğim hobiler falan var ama hani onları yaparsam güzel olur, yapmazsam öyle büyük bir pişmanlık ona dair duymam. Bir de her günün hakkını vermeye çalışıyorum. Bunu özellikle günlük kaygılara, günlük telaşlara kapılmadan götürmek için hep zihnimi anda tutmaya ve orada da neşe ve teması korumaya çalışıyorum. Bazen ben biraz böyle sessizleşip kendi dünyasında böyle akmayı da seven ve çoğu zaman da vakti de bıraksam öyle geçirecek biriyim yani. Hani susarak, az temaslı ama hep kendimi anda ve ilişkide tutmak için uğraşıyorum. Çevremde kim varsa sohbet ederek olur, neşeli bir konuşma yaparak olur. Anın biraz günün hakkını ilişkisel olarak da vermeye uğraşıyorum gerçekten. Çok kendi kafamda yaşadığın, çok sakin, kenarda, dediğim gibi hayatı kenarda yaşayabilirim bıraksam. Öyle olsun istemiyorum.
Bunlar olursa içine sinen bir veda olur mu?
Veda olmuş olur, evet.
Allah gecinden versin. Vakitte olsun ama senin arkandan ne konuşulsun istersin Zeynep?
Ne konuşulsun isterim. Yani işte belki bu söylediğim şey, o diğerinin hayatında anlamlı bir yerim olsun isterim.
Şey hissedilsin istersin değil mi? O boşluk orada hissedilsin.
Yok, boşluk hissedilsin değil.
Ya da yerin hissedilsin.
Ha, yerim olsun isterim yani. Ben gidince hissedilsin değil, artık gittikten sonra.
Daha çok iz bırakmış olmak demek istedim.
Evet, öyle. Hani o herkesin, kimin neyse, hani o bağlamda bir orada bir yerim olsun, bıraktığım bir his olsun, bir yakınlık olsun, bir etki olsun isterim. Bunun için uğraşıyorum zaten, evet.
Ben de çok düşünüyorum ya, böyle iyi hatırlanmak istiyorum, evet. Kalp kırmamış olmak istiyorum, diğerleri hayırlı ansın istiyorum yani. Hani böyle diğerleri memnun eden, böyle memnun edici bir tavır değil de, hayatın böyle bir şey olduğunu düşünmeye başladım artık. Yani diğerinin hayatını kolaylaştıran, yol gösteren, el tutan, sırtını sıvazlayan. Böyle olmazsa pişman olurum yani. Bir de öfkemle kontrol ediyorum. Böyle bazen yalnız kaldığımda Zeynep, birileriyle kavga ediyorum kafamda falan. Alakasız yani, hiçbir şey yok. Böyle bir gergin, huzursuz bir zihnim var. Çok çatışmalar oluyor orada. Trafikte falan da hemen öfkeleniyorum. Bundan da böyle devam ederse pişman olurum. Ya ne gerek vardı 3 günlük dünya diye pişman olurum.
O zaman sen de günü öfkeye bırakmadan, gerilime evet, bırakmadan
öfke
geçirmek değil mi?
Öfke biraz hayatımda fazlaca yer kaplıyor. Hmm. Haksızlıklar, yersizlikler, patavatsızlıklar. Anlatırken de şey böyle kimlenebilmezlikler, hadsizlikler diye böyle. Öfke kolay hissedilen bir şey oluyor hayatımda. Bundan memnun değilim yani. Hmm. Bazen kabalaştığımı da fark ediyorum yani. Trafikte, mırafikte. Öyle görmekten hoşlanmıyorum kendimi. Hmm.
Evet. O zaman bu pişman olacağımızı düşündüğüm şeyler için hayatı şekillendirmek mümkün olur. Hani dinleyenler açısından da pişman oldukları şeyleri toparlama, telafi etme, küçük telafiler, büyük telafiler, konuşarak, yalnız üzerine konuşarak, açıklıkla, hani pişman olduğunuz, yaptığınız bir şey varsa telafisi olabilir. Yapmadıklarımızı da hayatın içerisinde yerleştirmek mümkün olabilir. Böyle pişmanlıkları öğretmen gibi bakıldığında.
Bir de bunun fazlaca yaşanması hali var. Orada da bir kendini acıma hali dönüyor. Geçmişe dönüyor. Onu yapamadım, bunu beceremedim, bana böyle davrandılar. Bu bütün hepsi bir araya gelince insan kendini acıyan, geçmişe hayıflanan, geçmişte kalan, geçmişten bir türlü kurtulamayan, evliliklerde falan da çok karşılaşıyoruz, ilişkilerde karşılaşıyoruz. Sen bana bunu söylemiştin, sen bunu bana yaptın ama bitmiş artık yani evet. Üzerinden. Ya aradan 20 sene geçmiş, zaten ablan da bana işte düğünde kulağımı bunu fısıldamıştı diyen bir, işte ona cevap verememiştim diyor. 20 sene öncesinde görümcesinin kulağına fısıldadığı cümleye cevap veremeyen biri olmak ya da işte adam içinde kayınpederinin söylediği bir şeye cevap verememiş olmak da hayatı böyle toksik bir biçimde ipotek altına alıyor. Yani oradan çıkamadıkça özgürleşemiyorsun, kendin evet. olamıyorsun, bugüne yerleşemiyorsun. Bir ayağın sürekli orada, zihninin bir kısmı sürekli orada. Bunun zaten daha fazlası bu ruminasyon dedikleri şey ya, o pişmanlıklar fazlaca olunca zihinsel geviş getirme başlıyordu. Onu da deseydim, bunu da söyleseydim, diyemedim şunu diye. Bu sefer kendini suçlu hissetme, pişmanlıklarla ilgili hikayeler de o kadar kayboluyor ki aslında 20 sene sonrasının yeni pişmanlıklarını yaratıyor. Çünkü bugüne yerleşmiyor.
Tabii,
bugünün ben, hakkını evet. vermiyor. Ne olacak? Bu geçmişi bugüne getirdin. Sürekli pişmanlıklarla bugünü yaşayamadın. Yarın olduğunda da diyeceksin ki o günün de hakkını veremedim.
Evet, evet. Yani aslında yaşadığı şey 2 yılken örneğin. O onu kaplıyor. Sürdürdüğünde 22 yılına mal olmuş oluyor. Durduramadığı noktada, değil mi? Evet. Evet. Orada çok, eğer çıkmaza girilirse biraz da yardım almak da gerekebilir. Yani o pişmanlık duygusu içerisinde çok kaybolmak, dramatize etmek, yorumlarda da oluyor yani. Şu koşullarda şöyle olan, böyle olan biri için ne diyeceksiniz diye mesela. Yani çok kötü bir, zorlayıcı bir, çalışmayan, tek başına ebeveynlik yapan, şöyle zorlanmış, yani gitmiş bir hayatmış gibi, kayıp bir hayatmış gibi değerlendirdiğimizde de kendi hayatımızı, geçmişte olan ve olmayanlarla, o zaman yine bentler kurulmuş oluyor. Dolayısıyla orada böyle o kabulle, tamam olan oldu, tam bundan sonrası için ne yapacağız? Ama bunu demek her zaman tek başına kolay değil. Bunda da ruhsal destek, bir psikolojik yardım almak mümkün olabilir. Çünkü o da bizim pişmanlıkları nasıl yaşadığımız, yine kişilik özelliklerimizde ilişkili. Biz öyle yoğun, duyguları yoğun yaşayan biriysek pişmanlığı da gerçekten çok yoğun yaşayabiliyoruz. Duyguları yönetemiyorsak, duygu regülasyonu becerimiz zayıfsa pişmanlık duygusunu da yönetmekte zorlanıyoruz. Mesele orada pişmanlık değil de o duyguyla bizim baş edemememiz oluyor.
O zaman da herhalde şuna döndürmek lazım. Orada ne oldu? Neyi yönetemedim? Neyi yanlış yaptım? Neyi eksik yaptım? Benzer bir durumda kalırsam bu sefer neyi daha farklı yapabilir? Mesela benim gerilimlerde düştüğüm tuzak hep şeydir. En sert hamleyle hücum ederim. O en sert hamleyle istediğimi alırsam rahatlıyorum. Ama en sert hamle diğeri tarafından esnek bir şekilde telafi edilirse, bertaraf edilirse ikinci hamlem yok. Hazırlıksızım. Bir şey söylüyorum yani. Orada onun tamam diyeceğini kabul et, düşünüp öyle davranıyorum. Tamam demezse ikinci hamlem yok. Çünkü esnek değilim. Öfkeyle gittim ya oraya. Katı bir şekilde. O benim zihinsel esneklik becerimi elimden alıyor. Dolayısıyla ben şimdi hep oraya bakıyorum. Hani ne yapıyorum? Bunu nasıl yaparım şimdi yani? Hemen en sert şekilde çıkma. Bir oluruna bak. Bir durumu anlamaya çalış. Aklına gelen her şeyi söyleme. Eğer karşıdan bir hamle gelirse ona da hazırlıklı ol, ama bütün bunlar için esnek olman lazım, soğukkanlı olman lazım. Ben soğukkanlılığımı hemen kaybediyorum. Hemen telaşlı, hemen öfkeli biri haline geliyorum kriz anlarında. Bu tabii kimliğimin doğal bir parçası değil. Her zaman böyle olmuyor da. Örnek durumu anlatıyorum. Mesela gelecekte de pişman olmamak için bunu daha yönetebilirim.
Evet, evet. Böylelikle paylar çıkarmak değil mi? Ya da işte geçmişte bize yönlendirilmiş bir teklif varken biz de işte ebeveyniz, aile var, aile bütünlüğü deyip o teklifi reddettik. Keşke o teklifi reddetmeseydim, başka bir şey olurdu. Yine orada büyük resimde değerlerimizi bir sıralamasını yapmak lazım. Bazen reddettiğimiz, kabul ettiğimiz şeyler bizim önceliklerimiz doğrultusunda karar vermiş oluyoruz aslında. Belki öyle bir durumda kaçmış bir fırsat yok da sizin öncelik olarak ebeveyninizi önceliklendirmeniz ya da işte aileyi ön plana almanız var. Aile bütünlüğünü ön plana aldığımız için o kararı verdik. Verdiğimiz için de ailemiz de bu noktada olabilir. Birlik, beraberlik ve mutluluk, huzur içinde hissediyorsak. O yüzden orada öyle ki durumlarda öğrenme payı çıkarabilmek için kaçan fırsat, pişmanlık, yanlış karar gibi etiketlemek değil, problemi doğru tanımlamak, durumun doğru analizini yapmak gerekiyor. Senin yaptığın analizdeki gibi.
Zaten şimdi konuştukça hatırlıyorum. Ölmek üzere olanlarla bu Elizabeth Kübler-Ross'un çalışmalarında falan da okumuştum. Belki de şey dedik ya, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirmek diye. Belki de bu çalışmaları okumuş olmak bizim bu düşüncelerimizi şekillendirmiştir Zeynep, biliyor musun? O kitabı ben yıllar önce okuduğum için belki bu şekilde yapıyorum ama şu an önce kendi düşüncelerimi hatırlıyorum. Konuştukça ha bak orada da o çalışma vardı diye hatırladım. Ölmek üzere olanların en büyük pişmanlıkları sevdikleriyle daha çok zaman geçirmemiş olmak.
Evet. Dolayısıyla reddettiğimiz bir iş fırsatı bu anlamda çok kıymetli de olabilir yani. Evet. Çünkü önceliğimiz, değerimiz oydu. Bir, değerlerimiz açısından bakmak. Bence ikincisi de kişisel özelliklerimiz açısından. Yani aynı örnek üzerinden gidersem, reddettik o teklifi diyelim. Belki başarısızlık şemamız vardı. Belki bağımlı bir yapımız vardı. Belki kırılgandık, cesaret edemedik. Hani başarısız olma ihtimalini göz önüne alamadığımız için yüksek işte terfi veren bir teklifi bile reddettik. Dolayısıyla oradaki pişmanlık bu okur yazarlıklı olursa değerlerimiz, içsel bağlam ve bulunduğumuz koşullar açısından olursa her bir verilen kararın altında bir şey bulunabilir, dayanak. Hiç boşuna hiç karar vermiyoruz yani. Tamam, zihin karar verme eğilimli, karar verip şeyden kurtulmak istiyor, kararsızlık durumundan kurtulmak istiyor. Ama düşünmeden karar da vermiyoruz aslında.
Vermiyoruz. Bazen de Zeynep, pişmanlığa çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçtiğimizi düşünüyorum. Şöyle etrafa bakıyorum. Hep bunlar beni de şey diye de düşündürüyor. Ya acaba 50'lerine gelenler, 60'larına gelenler mi böyle şeyler düşünüyor diye. Böyle bakıyorum, insanlar birbirine karşı kaba. Alışveriş merkezlerinde böyle koştura koştura paralar harcanıyor, alınıyor, satılıyor. Trafikte birbirine düşmanca davranıyor. Çocuğuna kötü davranıyor. Böyle dinlediğimiz müzikte duyduğumuz sözler çok kulağıma tırmalıyor. Böyle incelikten, zerafetten yoksun. Böyle barbarik bir hayat yaşıyormuşuz gibi hissetmeye başladım son yıllarda. İnsanlar yoksulluk içinde. Birini muhtaç durumda gördüğümde idrak edemiyorum. İnsanoğlu nasıl böyle bir hale düşer yani? Birisi nasıl çöpten bir şey toplamak zorunda kalır? Yani uzaya gitmişsin de biri hala çöpte yaşıyorsa, çöpten yaşıyorsa, bu benim idrak etmekte çok zorlandığım şeyler yani. Eğer pişman olacaksak bence böyle şeyleri düşünerek de biraz bence pişman da olmamız gerekiyor. Biz nerede hata yaptık diye bir geçmişe bakmak gerekiyor yani. İnsanların birbirine davranışını, kurnazlıklar, cin gözlükler, küçük hesap, yalan, dolan, samimiyetsiz bir ortam, sosyal medyadaki o gerçeklikten uzak olduğumuz değil de olmak istediğimiz kişiliklerle bir hayat yaratmak falan. Ya keşke azıcık pişman olma becerimiz olsa da şu yaptıklarımızı bir daha yapmasak yani.
Evet. Yani sahici, insani, dayanışma içinde, birliktelik içinde böyle bir hayat kurgulamasak da pişman olsak erdemli bir şey olur diyor. Evet. Evet, yani. O pişmanlık bizi bu noktaya getirecekse tabii ki. Evet.
Değil mi?
Ben de bugün yolda ofise gelirken saat 11 gibi bir ana yolda adamcağız güneşin altında ayağında terliklerle bir yerden bir yere yürüyor yani. Ben de aynı şeyi onun için demiştim. Ayağında güzel bir ayakkabı yok yürüme koşulları için. Öğlen sıcağında, o güneşin altında. Yani o şey bir insani değil pek çok insan için yaşam koşulları. Ve gerçekten yoksulluk da insanı çok çaresiz hissettiriyor. Öyle durumda ben utanç hissediyorum mesela. Suçluluk hissediyorum, sorumluluk hissediyorum ve utanç hissediyorum. Orada kaybolmamaya çalışıyorum ama kaybolmamak için de mücadele etmem gerekiyor. Ama bir miktar bunları da hissetmemiz gerekiyor ki bu değişim ve dönüşüm olsun. Diğerinin derdini dert edinebilmek için
O
hissetmek.
hani neden pişman olursun sorusunun cevaplarından birinde benim için bu olur. Diğerinin iyi oluşuna katkıda bulunmadan gidersem o bana dert olur. Şimdi en büyük hayallerimden biri yaratıcı projeleri olan çocuklara destek olmak. Yani böyle yoksul çocuğu desteklemek tamam ama hem yoksul hem yaratıcı çocukların böyle yarıda kalmış projeleri varsa, dil öğrenemiyorsa çocuk yani kafasında bir film projesi varsa, kısa film projesi çekemiyorsa, ödevi ise bu ya da kafasında böyle bir okuma ile ilgili projeleri varsa ve okuyamıyorsa yokluktan en büyük şeyim bu, hayalim bu. İhtiyacı olanla, kafası çalışanla, yaratıcı olanla diğerine el verecek olanı
Bir
bir araya
araya getirmek.
getireceğim bir örgütlenme istiyorum yani. Mesela bunu yapamazsam da ileride pişman olurum.
Mesela bu programlarda pek çok kişiye fayda sağladığımızı söylüyorsunuz, teşekkürler ediyorsunuz. Böylelikle beni de çok yatıştırıyor. Mesela yolda gelirken bak insanlara faydan oluyor Zeynep deyip biraz öyle kendimi sakinleştirebildim. Yapılabilecek çok şey var ama bir miktarını en azından yapabiliyoruz diye. Bu da insani ve toplumsal bir sorumluluk. Bunu biraz ön plana çıkarmamız gerekiyor.
Bu bence çocuklarımıza da öğretmemiz gereken bir şey. Çünkü bizim zamanımızda ve bu gerçekten bize öğretilen bir şeydi. İçinde bulunduğumuz topluma borçlu hissetmek, sorumlu hissetmek, onun iyi oluşuna karşı kendimizi yükümlü hissetmek. Bunu çocuklarımıza tekrar hatırlatmak gerekiyor. Yani hiç kimse tek başına var olamıyor yani. Hiç kimsenin iyiliği tek başına mümkün değil. O değerler olmadan, o değer yargıları, o çözüm becerileri, o dayanışma becerileri sana birileri tarafından öğretiliyor ve sen onlara borçlusun. Bunun karşılığını vermek durumundasın. Biz bunu burada acizane yapmaya çalışıyoruz. Bunların çapını büyütmeye de çalışacağız. Sonbaharla birlikte kafamızda projelerimiz var. Anne babalara, çocuklara, gençlere projelerimiz var. Herhalde pişmanlık bizi böyle anlarda da destekliyor.
O boşluğu yaratan da boşluğu doldurmak için yapılan o tüketim aslında o boşluğu daha derinleştiriyor, değil mi?
Derinleştiriyor.
Bu diğerine yönelik bir fayda ve hep beraber iyi hissetme hali de aslında bizim hepimizin kalbinin raflarını
Doğru.
dolduracak.
Ne güzel laf. Kalbimizin raflarını doldurmak. Peki, yani bunun
Didem
bu madak.
Madak. Şiirlerini okuyorum. Sayende tanıştım. Böyle kalbimin rafları diye bir ifadesi
Bana
vardır.
mı
Rahmetle ondanmış olayım,
ait? Evet. Didem Madak öldüğünde herkesin çok yandığını hatırlıyorum yani. Herkes arkasından çok yas tutmuştu yani. Peki. Herhalde bölümü şey diye bitirdik yani. Pişman olmak bir erdem ama kendine haksızlık etme. Yapabildiklerin var, yapamadıkların var. Hep diyoruz ya, anlatan olsa dinlerdin, gösteren olsa izlerdin, elinden tutan olsa giderdin. Yani kendine haksızlık etme. Ama yapabileceğin bir şey varsa da diğerleri için, kendin için bunları da ihmal etme. Değil mi? Pişmanlığın da bir erdem olduğunu herhalde bir dipnot olarak düştük yani. Pişman olmayan çok insanda olamıyor yani. Değil mi? Peki sen bitir, ben bir toparlayayım, sana atayım topu.
Pardon.
Ben şey yapayım, sen konuşmanı yap, ödevlendirmen olursa.
Var tabii ki var. Olmaz mı?
Yani pişmanlık bugününüze engel olmuyorsa, yarınınızda yeni pişmanlıklara sebep olmayacaksa bir erdem. Bizim daha iyi insan olmamızı, daha nazik biri olmamızı, daha yardımsever biri olmamızı sağlıyor. Bu anlamda iyi. Ama bu sizin kendinizi de incitmenize, kendinize de haksızlık etmenize dönüyorsa o zaman bu sağlıklı bir şey değil. Sağlıklı pişmanlık yol gösterir. Sağlıklı pişmanlık harekete engel olmaz, değişime engel olmaz. Orada takılıp kalmanıza sebebiyet vermez. Sadece gelecekte daha doğrusunu yapabilmeniz için yol göstericidir. Kendinizi bu yol göstericiden mahrum etmeyin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu hafta pişmanlıklarınızı yazarak değerlendirebilirsiniz bu haftayı ve her bir pişmanlığınıza bir bağlam içerisinde bakın lütfen. O yaşlarda ne tür kişisel özellikleriniz vardı, ne hissediyordunuz, ortam koşullar nasıldı, ekonomi nasıldı, rolünüz neydi ve siz o kararı verdiniz. Bu değişkenler açısından onu değerlendirin. Bilimin söylediğine de kulak verin. Bilim diyor ki ilişkiler bizi en pişmanlık duyduğumuz alanlardan bir tanesi, kendimizle kurduğumuz ve yakınlarımızla kurduğumuz ilişkiler. Bunlar için de gelecek yıllarımızı bugünden itibaren bir söz vardı. Şimdi değilse ne zaman, ben değilsem kim? Bugünden itibaren pişman olmayacağınız bir şekilde hayatınızı kurguladığınız bir dönemi başlatabilirsiniz. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.